Ayrım 13.
Sanat eseriyle temasa geçebildiğimiz, onunla bir alışveriş kurabildiğimiz zaman sadece eserin dile getirdiği duygular uyanmaz bizde. Asıl önemli olan eserin bizde estetik duygu uyandırmasıdır. Diğerleri tembel, pasif ve kolay bir tepkidir. Otello'yu seyrederkenki duygularımız, Iago'ya kızmak, Desdemona'ya acımaktan ileri gitmiyorsa, sanatın bize verebileceğinin ancak bir kısmını tadabiliyoruz demektir. Oysa sanat eseri karşısındaki duygumuz, bir meydan politikacısının, ateşli bir vaizin dinleyiciler üzerinde ya da bir aşığın tatlı sözlerle sevgilisinde uyandıracağı duygulardan farklıdır. Tolstoy estetik duyguyu önemsemez ve bunun içinde eserin teknik yönü, yapısı üzerinde durmaz. Sanatçının iştenliğinin meseleyi halledeceğine inanır. Yazarın içten olduğu, kötü bu kadar şiir varken bu inanca katılmaya olanak yok. Kaldı ki eser iyi bile olsa yalnızca konusundaki ahlaksal duyguların tadına varmak kısır bir sanat yaşantısıdır. İşlev. Sanatın özünü sanatçının duygularını dile getirmesinde ya da dile getirerek aktarmada bulan kuramlara göre sanatın işlevi nedir? Gerçi bu kuramları incelerken işlev konusundaki fikirleri de belirttik ama bir kere daha toparlayalım. Eğer sanat, sanatçının kendi duygularını dile getirmesinden ibaretse işlevi de budur. Sanatçı kendisini dürten, adeta rahatsız eden, zorlayan bir takım duyguları dile getirmek ihtiyacı içindedir. Bunlara bir biçim verip sanat eseri halinde ifade edince rahatlar. Öfkelenen bir insanın bağırıp çağırınca rahatlaması gibi. Goethe, genç Werther'in ıstırapları eserini yazmakla marazi bir takım duygulardan nasıl kurtulup yeni bir yaşama başlayabileceğini hissettiğini anılarında anlatır. Sanatı aktarımda bulanların bazısıysa duygulardan arınmanın yalnız sanatçıda meydana gelmediğini, okurun da bu duyguları yaşayarak bunlardan kurtulduğunu söylerler. Aslında Aristoteles'in ilk bölümde söz konusu ettiğimiz katarsis fikrinin devamıdır bu. Üçüncü bir görüş, sanatın işlevini okura yaşantı sağlamakta bulur. Okur, kendi hayatında geçiremeyeceği yaşantıları sanatçının ona yaşatması sayesinde tadar. Yaşantı dünyası zenginleşir. Sanatçının topluma hizmetini burada aramak lazımdır. Üçüncü görüşü biraz değiştirerek yaşantı için yaşantı ilkesinin ötesine götürmek mümkündür. Bu kere sanatın işlevi okurun yaşantı dünyasını zenginleştirmekle kalmaz, okur başka insanların yaşantılarını öğrenmek ve paylaşmakla onları daha iyi tanımak ve anlamak imkanını kazanır. Sanatın topluma yararı insanların birbirini daha iyi anlamasını sağlamaktır. Nihayet bir de Tolstoy gibi belli duyguların aktarılmasını isteyen düşünürlere göre sanat insanlarda iyi duygular uyandırmak suretiyle onları eğitir ve birbirlerine yaklaştırır. 6. Bölüm. Sanatçıya dönük eleştiri. Anlatımcılık kuramının en önemli özelliği, sanatın ne olduğu sorusuna cevap verirken, sanatçıya, onun yaşantısına yönelmesiydi. Bundan ötürü bu kurama bağlı olarak gözden geçireceğimiz eleştiri yöntemleri de sanatçıya dönük eleştiri yöntemleri olacaktır. Yalnız hemen söylemeliyiz ki, sanatçıya yönelen eleştiri yöntemlerinin hepsi anlatımcılık kuramından doğmaz. Bazı biyografi çeşitleri, yaratma eylemini açıklayan kuramlar ve bunun gibileri, her ne kadar sanatçıya dönük çalışmalarsa da, bunlara girişenlerin anlatımcı kuramı benimsemiş olmaları gerekmez. Ama öyle sanıyorum ki, bunları da yine bu bölümde ele almak uygun olacaktır. Çünkü nihayet bunlar da sanatçıyla sanat eseri arasında önemli bir ilişki bulunduğu inancını meydana vururlar. Sanatçının psikolojisi ve kişiliği. Sanatçıya dönük eleştiride biyografik diyebileceğimiz bir eleştiri yöntemi büyük yer tutar. Ama biyografik eleştirinin de çeşitleri vardır. Bunlardan biri bir yazarın ya da şairin hayatını yazmaktır. Ne var ki bunda gaye ne sanatı ne de sanat eserini aydınlatmak değil, sadece ilginç görünen bir adamın hayatını incelemektir. Bu tarz biyografi yalnız sanatçılar için yazılmaz. Büyük bir kumandan, bir devlet adamı, bir bilim adamı gibi herhangi bir alanda ilgi çeken birisi hakkında yazılabilir. Onun için sanatçıya dönük eleştiriden söz ederken bu çeşit biyografiyi bir yana bırakabiliriz. Çünkü sanatçının hayatıyla eserleri arasında bir bağ kurmaz. Bizi ilgilendiren yazara dönük biyografik eleştiri ise sanatçının kişiliğiyle eserleri arasında sıkı bir bağ olduğu ilkesine dayanır. Bu ilke başlıca iki amaçla kullanılabilir. 1. Eserleri aydınlatmak için sanatçının hayatını, kişiliğini incelemek. 2. Sanatçının psikolojisini, kişiliğini aydınlatmak için eserlerini bir belge gibi kullanmak. Hemen ilave edelim ki eleştiri bu iki yoldan birisini ya da ikisini birden kullanabilir. Birincisi tarihsel eleştiriye yakındır. Hatta onun bir parçasıdır diyebiliriz. 19. yüzyılda bu çeşit eleştiri yolunu açan Sainte-Beuve olmuştur. Yazarın hayatında yer alan olaylar, içinde yaşadığı koşullar, aile ortamı, okuduğu kitaplar, başından geçen aşklar ve bunun gibi şeyler, bütün bunlar yazarın kişiliğinin ve dolayısıyla eserlerinin iyi anlaşılması için gerekli bilgiler sayılır. Denir ki bu bilgiler sayesinde yazarın inançları, dünya görüşü, psikolojik durumu saptanırsa, eserlerini bu bilginin ışığı altında inceleyerek sağlam yorumlara ve değerlendirmelere varabiliriz. Şuna inanmaktadır böyle düşünürler. Eserin gerçek anlamı, yazarın kafasında düşündüğü, tasarladığı, dile getirmek istediği anlamdır. Onun için yazarın kafasına ve ruhuna sızabilir ve eseri meydana getiren duyguları, fikirleri keşfedebilirsek, eserin gerçek anlamını kavrar, yorumlar ve yazarın yapmak istediğini yapıp yapamadığına bakarak eserin başarı derecesini ölçebiliriz. Eserin anlamı gerçekten yazarın düşündüğü anlam mıdır? Yazarın amacı bir başarı ölçütü müdür sorularını biraz aşağıda ele alacağız. Yazara dönük eleştirinin ikinci bir şekli dedik ki eserlerine bakarak yazarın kişiliğini aydınlatmak yoludur. Yansıtma kuramında önemli olan sanatçı değildi. O bir araçtı sadece. Bundan ötürü yansıtma kuramından türeyen eleştiri yöntemlerinde yazarın kişiliği hiçbir zaman kendi başına bir amaç sayılmamıştır. Anlatımcı kuramsa sanatı her şeyden önce duyguların ve yaşantıların dile getirilmesi diye tanımladığı için bu kanıda olan eleştiriciler sanatçıya dönerek onun hayatını, psikolojisini, kişiliğini incelemeye çalışırlar. Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini yansıttıklarına göre bu eserlerden yazarın kişiliğini çıkarabiliriz. Hele romantik yazarlar eserlerinde özellikle kendilerini, kendi iç dünyalarını konu edindiklerinden, eserler kendi ilişkilerini, ruhi gelişimlerini gösteren şaşmaz belgeler sayılır. Homeros ve Shakespeare gibi kişisel olmayan sanatçıların bile eserlerine aynı gözle bakılmıştır. Bakılmıştır çünkü bu yönteme inanan eleştirmenlere göre sanatçı istesin istemesin kişiliğinin damgasını basar eserlerine. Bir kere her yazarın kendine özgü bir üslubu vardır ve üslup karakterin anahtarıdır. Bundan başka bir yazarın eserlerinde işlediği temalar, seçtiği kahramanlar, kullandığı imgeler yine kişiliğini açıklar. Sanatçıdan esere, eserden sanatçıya giden bu yöntemlerin her ikisi birden aynı yazara uygulanabilir. Eleştirici, kah eser dışı belgelerle yazarın eserini aydınlatmaya çalışır, kah eserde bulduğu özelliklerle yazarın kişiliğini. Sonra bu genel kişiliği yine tek tek eserleri açıklamak için kullanabilir. Gelelim bu yöntemlerin sakıncalarına. Sanatçıya dönük eleştiri ne kazandırır bize? Genellikle betimleyici bir eleştiridir. Değer yargılarına dayanak olacak normatif yönü pek yoktur. Sanatçının yaşamını incelemek suretiyle eserindeki filan filan niteliklerin sebeplerini açıklamak, söz gelimi eserdeki karamsar havanın yazarın o sırada başından geçmiş üzücü olaylardan doğduğunu söylemek, eserin sanat değeri hakkında bir şey öğretmez. Ama denecektir ki, sanatçının bir eseri yazarken neler duyduğunu, neler düşündüğünü, kafasından neler geçtiğini öğrenirsek, sanatçının eseri yazarkenki amacını, ne anlatmak istediğini doğru olarak ortaya çıkarabiliriz. Çünkü eserin gerçek anlamı, yazarın kafasında düşündüğü, tasarladığı, dile getirmek istediği anlamdır. Yazarın başarısını da bu bilginin ışığında ölçebiliriz. Eserin anlamı gerçekten yazarın düşündüğü anlam mıdır acaba? Son yıllarda çok tartışılan bu yazarın amacı sorununu inceleyelim biraz. Bir metnin anlamı sorunu gerçekte edebiyat eleştirisindekinden daha geniş felsefi bir sorundur ve onun için edebiyatta metnin yorumlanması meselesinden bağımsız olarak filozoflar ve dil bilimciler tarafından ele alınmıştır. Ama biz burada sorunu yorum bilim alanında felsefi açıdan irdeleyen W. Wilthy, Martin Heidegger ve Edmund Husserl gibi düşünürleri bir yana bırakarak yalnızca edebiyat eleştirisi sınırları içinde tartışacağız konuyu. Bugün bir metnin anlamının nerede aranması gerektiği sorusuna üç ayrı görüş cevap vermektedir. Birincisi, anlamı yazarın zihninde, ikincisi eserin metninde, üçüncüsü okurda aramak gerektiğini iddia eder. İkinci görüşle yeni eleştiri ve yapısalcılık bölümlerinde, üçüncüyle okur merkezli kuramlar bölümünde karşılaşacağız. Sanatçıya dönük eleştiri kuramının benimsediği birinci görüşe göre doğru anlam, yazarın metne koyduğu anlamdır ve bundan ötürü eseri doğru yorumlamak için yazarın amacını bilmek şarttır. Ama kabul etmek gerekir ki yazarın kafasından geçenleri çoğu defa bilemeyiz. Erişemeyeceğimiz bir yerdir orası. Kaldı ki bazen eseri kimin yazdığı dahi belli değildir. Olsa olsa esere bakarak dolaylı bir yoldan çıkarımlar yaparız. Haydi diyelim ki yazar hayattadır ve bize amacını açıkladı. Ya da ölmüştür ama mektuplarında, anılarında bu konuda bilgi bırakmıştır. Bu durumda yazarın amacına başvurarak eserin anlamını öğrenemez miyiz? Bir kere şu sakıncaları var böyle bir davranışın. Yazarın söylediklerine körü körüne inanmak sakıncalıdır. Çünkü yazar ne demek istediğini açıklarken eksik söyleyebilir, kendisi de yanılabilir, hatta kasten yanlış bir şey söyleyebilir ya da bilinçaltı oyununa gelebilir. Bundan başka eseri yazarken yazarın kafasında değişmez bir tek amaç bulunduğunu iddia edemeyiz her zaman. Amacı eseri yazarken değişebilir, bir takım aşamalardan geçebilir. Bütün bunları da bir yana bırakalım ve yazarın ne anlatmak istediğini dürüstçe ve doğru olarak açıkladığını kabul edelim. Yine de iki şeyi birbirinden ayırmak şarttır. Biri yazarın anlatmak istediği, biri de eserin anlattığı. Yazarın yapmak istediği şey başka, yaptığı şey başkadır. Gerçi bunlar bazen aynı olabilir ama yine de bu ayrımı gözden kaçırmamalıdır. Çünkü bu ikisini öğrenme yolları başkadır. Yazarın ne yapmak istediğini kendisinden, mektuplarından, anılarından öğrenebiliriz. Eserin ne yaptığını ya da yapmak istediğini ise eserden çıkarırız. Eserin bütününden çıkan bir anlam, yöneldiği bir amaç vardır. Oyun, vazife duygusuyla aşk arasında bir çatışmayı göstermek istiyor gibi bir laf edebiliriz. Çünkü eserin kendinde böyle bir isteği belli eden bir anlam vardır. Şimdi eserin dışındaki amaçla içindeki amaç arasında ne gibi bağlar vardır diye sorarsak asıl soruna girmiş oluruz. İlk önce yorum bakımından, sonra da değerlendirme bakımından inceleyelim sorunu. Eserin anlamı yazarın kastettiği anlam mıdır, yoksa okurun eserden çıkardığı anlam mı? Bunların her zaman birbirini tutmadığını biliyoruz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romanını yorumlayanlardan bazıları, eserin köylü aleyhtarı bir karakter taşıdığını, köylünün maddi ve manevi sefaletini bir entelektüel ağzından tezyife kalkıştığını söylemişlerdir. Karaosmanoğlu ise Yaban'ın ikinci baskısına 1960 yazdığı ön sözde böyle bir şeyi asla kastetmediğini ve romandan böyle bir anlam çıkarılamayacağını, romandaki bazı parçalara dayanarak iddia etmektedir. Bu gibi durumlarda kimin sözünü kabul etmek gerekir acaba? Sorunun cevabını araştırmadan önce başka bir örneği inceleyelim. Mehmet Fuat, Şair, Şiir, Okuyucu adlı yazısında Kemal Özer'in bir şiirini yorumladıktan sonra şairin kendine sormuş, onun yorumunu da veriyor. Şiir şu: Ağıt. Annem mi bir kadın? Geciken bir kadın gece yatısına. Ölüm kendini göstereli babamın saçlarından, günübirlik bir kadın, Üsküdar'la İstanbul arasında. Babamdı, sakalıydı babamın, bir akşam göle batırdı. Çıkmamak üzere bir daha, hepsi de ekmek kokardı, sayısı unutulan parmaklarının. Akşam bir attır bütün ülkelerde, serin esmer bir attır, terkisine çocukların bindiği. Mehmet Fuat diyor ki, ben ağıtın getirdiği anlamı şöyle açıklamıştım. Şiiri söyleyen bir çocuk. Birinci beşlikte babasının ölmesi ya da ölüm döşeğine düşmesi üzerine annesinin işe gidip gelmeye başlamasını anlatıyor. Üsküdar'da oturuyorlar, annesi İstanbul'da çalışıyor, geceleri eve geç geliyor. Gece yatısına gelen bir konuk gibi. Sonra sabah erkenden oğlunu, çocuk erkek, belki de ölüm döşeğindeki babayı, ölmüş değilse, bırakıp işe gidiyor. İkinci beşlikte baba anlatılıyor. İlk üç mısrada ölüşü, son iki mısrada yaşayışı. Baba sakallı, bütün hayatı boyunca bir lokma ekmek için çalışıp didinmiş bir adam. Birinci beşlikteki anne de başörtülü bir kadın olsa gerek. Yoksul bir aile. Son üçlük nedense sokakta geçiyor. Sokaklarda oynayan, bütün dünya çocuklarının yaşadıkları hayatın zorluklarına kafa tutan neşelerini veriyor. Su gibi akışından mı, yoksa bindiği sözcüğünün boşluğa doğru bırakılışından mı bilmiyorum, umutlu bir üçlük bu. Çizdiği görüntü insanı çok çeşitli duygulara götürebiliyor. Açıklamalardan çok yakıştırmalara elverişli. Kemal Özer ise şöyle diyor: Katılan üç kişi var o şiire. Anne, baba, çocuk. Şiir o yüzden üç bölüm. Baba ölü, anne ve çocuk ölümün ve ölünün ertesinde. İlk bölüm anneyi çiziyor. Gece yatısı ve günübirlik sözleri bu çizinin ögelerinden. Baba yeni ölmüş. Anne, ölünün arkasından yaşayışındaki değişmeyle yer alıyor o bölümde. Mezarlıkla ev arasında gidip gelen bir kadın. Artık bir misafir gibidir çocuğun gözünde. Sabah çıkıp mezara gitmektedir, akşam olunca sanki gece yatısına gelen bir misafir gibi eve dönmektedir. Üsküdar'la İstanbul, evle mezarlığı deyimliyor bir bakıma. Günübirlik bir kadın sözü de gene annenin misafir gibi görünümüyle ilgili. Mezardakine göre günübirlik bir misafir o. İkinci bölümde yalnız ve yalnız babanın nasıl öldüğü çocuğun ağzından anlatılıyor. Üçüncü bölümse iki bölümle bir bakıma kontrast yapıyor. Sanki şairin eklediği ve çocuklardan söz açan ilgisiz bir bölüm. Onların akşam olunca evlere dağılışını, babalı babasız fark etmeyen evlere dağılışını deyimliyor. Mehmet Fuat kendi yorumunu savunurken nedenler arasında şunu da gösteriyor. Geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olmayan bir kadının çocuğunu her gün böyle yalnız bırakacağını aklım almaz benim. Hele bu işi kocasının mezarına gidip akşama kadar orada oturmak için yapan bir ana düşünemem. Benim gördüğüm, anladığım, sezdiğim, hiç şüphe etmediğim gerçek şu. Kadınlarda çocuk sevgisi koca sevgisine üstündür. Şimdi ağıt şiirinin anlamı hangisi? Şairin düşündüğü anlam mı, Mehmet Fuat'ın çıkardığı anlam mı? Bir başka eleştirici de başka bir anlam bulursa şiirde, onunki de şiirin anlamı olamaz mı? Birçoğumuzun kafasında yerleşmiş yaygın bir inanç vardır. Denir ki eserin anlamını yazarından daha iyi kimse bilemez. Eser, onun elinden çıktığına göre eserde ne anlatıldığını, nasıl yorumlanması gerektiğini o bilir. Eserin gerçek anlamı yazarın düşündüğü anlamdır. Bu iddianın doğru olduğunu sanmıyoruz. Yazarın anlatmak istediği ile anlattığı şey her zaman aynı olmaz.